Ayrım 20. Son tanık Glenn Mead. Sayfa 226. 36. kısım. The Browning. Havadan soluk mavi denizi gördü. Alitalia'nın Airbus'ı inişe geçtiği zaman camdan dışarıya Dalmatya kıyısına bakıyordu. Kayalara ve yamaçlara tutunmuş kırmızı kiremitli damların örttüğü Akdeniz köyleri, her yanda derin boğazlar, yoğun ormanlarla örtülü tepeler. Bir duygu akınına, korku, endişe ve belirsizliğe kapıldığını hissetti. Yüreği çılgınca çarpıyordu. Benliğinde eve dönüş duygusuna sahip bir taraf vardı. Bir başka tarafsa karşılaşacaklarından dehşet duyuyordu. Avuçları terlemiş, çarpıntısı artmıştı. Angel'dan duyduklarının şokunu daha atamamıştı. Nasıl olur da Mila Shavik'le birlikte yaşayabilirdi? Bir katille aranan gaddar bir canavarla nasıl beraber olabilirdi? Ve buna rağmen ona ihanet etmeyi nasıl kabul ederdi? Korku içini kemiriyordu. Angel'a gerçekten güvenebilir miydi? Pek sanmıyordu. Ya Angel Can'ın ölümünde bir rol oynamışsa? Ya şimdi de Carla'ya tuzak kuruyor, onu ölümüne doğru itiyorduysa? Şaşkınlığı uçurumun kenarında olmayı hissetti. Uçak bulutların arasından inerken sallandı, gözlerini yumdu. Yeniden açtığı zaman önünde eski Dubrovnik'in soluk kum taşı duvarları, Arnavut kaldırımı sokakları, palmiyeler ve yolcu gemileriyle süslü körfezi uzanıyordu. Aşağıda bir yerde annesiyle babasının tanıştıkları restoran olmalıydı. Luca ile birlikte hayatlarının ilk yıllarını geçirdikleri yer, hayaletlerin dolaştığı. 10 dakika sonra piste değen tekerleklerin çığlığı yükseldi. Banttan valizlerini alırken salonun öbür ucundan onu izleyen gündelik kıyafetli iki gence dikkat etmedi. Birinin boynundan siyah bir Nikon fotoğraf makinesi sarkıyordu. Bakmadığı bir ana denk getirerek hızlıca Carla'nın 3 fotoğrafını çekti. Mrs. Lane, gelen yolcu salonunda onu karşılayan adam sevimli yüzü, yorgun ve şiş gözleriyle 50'lerinde görünüyordu. Elinde siyah keçeli kalemle adını yazdığı bir kağıt vardı. Carla Lane. Adım Sean Kelly, Uluslararası Kayıp Kişiler Komisyonu için çalışan bir adli patoloğum. Mr. Kelly, İngiliz misiniz? El sıkışırlarken adam sevimli bir ifadeyle gülümsedi. İrlandalıyım ama hakaretinizi bağışlayacağım. Lütfen bu taraftan gelin. Arabamı otoparkta bıraktım. Adam Carla'nın valizini aldı. Sonra da onu ön tamponu çökük eski bir mavi Renault'a götürdü. Yolcu kapısını açıp binmesi için tuttu. Arka koltuğa dürülmüş bir iş pantolonuyla çamurlu bir çift çizme atılmıştı. Kelly sürücü koltuğuna yerleşti. Öğleden sonra Dubrovnik'le yapacak işlerim var. Onun için sanırım sizi kazı yerine ancak sabah götürebileceğim. Yol uzun, aşağı yukarı 7 saat.
Teşekkür ederim.
Kurbanlardan bazılarından arta kalanlar Omarska yakınındaki sanki Most'a nakledildi bile.
Oraya mı gideceğiz?
Hayır, kazı mahallindeki çalışmalar halen devam ettiği için geçici morgumuzu oraya kurduk. Daha önce Dubrovnik'e gelmiş miydiniz Mrs. Lane?
Çocukken.
Otel ayarlamış mıydınız?
Villa Dubrovnik otelinde yer ayırttım.
Orayı iyi bilirim. Kente doğru döndü. Bulduğunuz ve DNA'sı benimkiyle uyuşan kalıntılar kime aitti? Annenizle aynı yaşta bir kadınla pozitif bir eşleşme elde ettik.
Carla içini bıçak gibi kesen bir ıstırap darbesi hissetti. Emin misiniz?
Kelly'nin gözleri acıma duygusuyla parladı. Anne kız DNA bağı çok uzun bir zincirdir. Herhangi bir eşleşme için eşiğimiz %99.95. Yani korkarım ki bu hususta şüphe yok. Gözünün ucuyla genç kadına baktı. Amerikan aksanınıza şaşmamak elde değil. Orada uzun süre mi kaldınız?
Çocukluğumdan beri babamın ailesi tarafından evlat edinildim.
Anlıyorum. Buradaki sürecin olabildiğince sorunsuz tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Kaygılı olduğunuzdan eminim.
Bana cesetlerin nasıl bulunduğunu anlatın.
Tarlasını süren bir köylü insan kemiklerine rastlamış.
Kelly viraja yaklaşırken yavaşladı.
Şans eseri, işimin bir bölümü Amerikalıların çatışmalar sırasında havadan çektikleri uydu fotoğraflarını incelemek ve katliam mahallerini gösterecek belirtiler aramak. İster inanın ister inanmayın ama 20 yıl sonra bile keşfedilememiş toplu mezarlar var.
Neden bu kadar uzun sürüyor? Katliamlar çoğu kez uzak ve ıssız yerlerde gerçekleştirildi. Tek bir aileden bütün bir köye günler ya da haftalar boyunca öldürülen binlerce kişiye kadar. Bazı durumlarda çıkıp tanıklık edecek kimse bırakılmamış. Asıl sorun da burada. Çünkü aramayı başlatacak yarım yamalak bir bilgi olmadan nereyi kazacağımızı dahi bilemiyoruz. Onun için önümüzdeki yıllarda da kazayla toplu mezar bulmayı sürdüreceğiz. Kelly başını salladı. Gerçeği söylemek gerekirse burada yıllardan beri aralıklarla çalışıyorum ve iş hiç de kolaylaşacağı benzemiyor. İşin zor bir yanı da yakınlarına bir kurbanın öldüğünü teyit ettirmek.
Size bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Kazı yerinde çocuk cesetlerine rastladınız mı?
Evet, oldukça çok sayıda.
Karlan'ın yüreği burkuldu. Benden alınan DNA hiçbiriyle uyuştu mu?
Anlamadım.
4 yaşındaki erkek kardeşim de kampta tutsaktı. Öldü mü, yaşıyor mu hiç öğrenemedim.
Ah Tanrım, bu duyduklarıma çok üzüldüm. Ama çocuklardan hiçbiri DNA'nızla eşleşmiyor, en azından şimdilik.
Şimdilik mi?
Hemen yakında benzer bir mezar daha var. Buradakilerin sağlıksızlıktan ölen ya da başka bir kampta kalan ayrı bir grup olduğunu tahmin ediyoruz. Ama henüz emin değiliz. O mezarı daha kazmadık.
Ne zaman kazacaksınız?
Bu kayıp kişiler enstitüsünü, polis pataloğu ve yerel savcıyı da kapsayan karmaşık bir süreç. Bir hafta da sürebilir, daha fazla da.
Kelly otomobili eski kentin kıyısında yüksek yamaçlara tünemiş, nefis liman manzarasına sahip Villa Dubrovnik Oteli'nin önünde durdurdu.
İşte geldik Mrs. Lai. Bagajdan valizi aldı, öne geçip otele doğru yürüdü. Katliam mahallinin kadınların kaldığı kampın yakınında olduğunu duymuştum.
Doğru, kabaca 3 kilometre.
Oradakiler neden ölmüş?
Kelly bir şeyler saklıyor gibiydi.
Lütfen, bilmem gerek.
Size ancak gördüklerimiz sonuca ulaştığımız varsayımımızdan bahsedebilirim.
Söyleyin.
Kadın ve çocuklar Şeytan Tepesi adlı yakın bir kamptan kamyonlarla naklediliyorlarmış. Başka bir yere gönderildiklerini sanıyoruz.
Kelly'nin bakışları huzursuzlaştı, bir yanağı seyirmeye başladı.
Bir dizi kadındaki kurşun yaralarına bakınca kamyon yavaşladığında, durduğunda ya da sıkışıp kaldığında atlayıp kaçmaya çalıştıklarını tahmin ediyoruz. Yolun öbür tarafında mezarlığın karşısına düşen yerde kafatası parçaları ve mermi kovanları bulduk. Yani muhafızlar yukarıdan ateş etmiş olmalı.
Ya sonra?
Sonra ortalık karışmış ve herkesi öldürmeye karar vermiş olmalılar. Kalan tüm kadınlarla çocuklar oldukça yakından vurulmuş. Mezarın yanında mermiler ve kovanlar vardı.
Öldükleri yere mi gömülmüşler?
Aşağı yukarı, mezar yolun kenarında. Katiller bir ara cinayetlerini gizlemek, toplu bir mezar kazmak için bir ekskavatör getirtmiş.
Karla bir süre suskun kaldı.
Şeytan Tepesi kampı hala duruyor mu?
Evet, bazı bölümleri top atışıyla yıkılmış olsa da hala duruyor.
Kelly biraz durup ekledi. Bundan yıllar önce yıkılacağı söyleniyordu. Ama ölülerin yakınları anıt olarak muhafaza edilmesini istedi. Ama şimdi terk edildiği gibi duruyor. Kamptan bahsedildiğini duymuş muydunuz?
Oradan tahliye edildiği sırada kaçtım.
Bunu bilmiyordum. O kamptan sadece bir kişi canlı kurtuldu sanıyordum. Şimdi Amerika'da oturan yaşlı bir kadın.
Alma Dragoviç.
Evet.
Onu tanırım.
Kelly kaşlarını çattı. Bir sakıncası yoksa neden daha önce tanıklık yapmaya gelmediniz?
Uzun bir hikaye Mr. Kelly. Bunu başka bir zaman konuşsak.
Tabii. Sizi yarın sabah 8'de alsam.
Yolun karşısındaki gri BMW'nin içindeki iki genç adam otelin önünde konuşan Carla ile Kelly'yi izliyordu. Yolcu koltuğunda oturan Nick onu kaldırıp nişan aldı. Genç kadınla İrlandalı konuşurken en az 10-12, Carla otele girerken de 3 fotoğraf çekti.
37. Kızım. Carla duşa girdi, üzerine otelin bornozunu aldı ve minik balkona çıktı. Ilık bir meltem esiyordu. Villa Dubrovnik Oteli düzensiz bir yerde, duvarları yasemin ve begonvillerle kaplıydı. Ayaklarının altında çocukluğunun büyük bir bölümünü geçirdiği eski kent uzanıyordu.
Kemiklerinde bir şey gördüğü, tattığı ve kokladığı her şeye aşinaydı. Turistlerin doldurduğu kalabalık kaldırımlar, ekşi ve tuzlu hava, martıların çığlıkları. Kentin eski kalesi tepelerin zirvesine tünemiş, dalgalar altındaki kayalıklara çarpıp dağılıyordu. Ayna gibi limanda dev gibi iki yolcu gemisi bekliyordu. Bu tuhaf bir eve dönüş hissiydi ve karla da hem hüzne hem de coşkunluğa neden olmuştu. Hüzünlüydü çünkü annesinin öldüğünden emindi. Babası da aynı kaderimi paylaşmıştı. Hayatta olsa mülteci kurumlarına başvurmuş olurdu. Bu bunca zaman sonra hiç mümkün görünmüyordu. Söz konusu duygu genç kadını eziyor, üzüntüye boğuyordu. Yine de Luca'nın hayatta olabileceği yönünde güçlü bir umudu vardı. Şu anda olumlu düşünmekten başka hiçbir şey istemiyordu. İçinden bütün kayıp yıllar için ağlamak geldi.
''Neredesin Luca? Sana kim baktı? Annenin, babanın ve ablanın yokluğunda seni kim sevdi? Bütün o geceler seni kim yatırdı? Üzerini kim örttü?''
Duygularının depreştiğini fark etti. Kentten gürültüler yükseliyordu. Turistlerle dolu o sokaklardan birinde Signor Banda'nın restoranı olmalıydı. Hala faal olup olmadığını merak etti. Bir blue jean ve bir tişört giydi, omuzlarına bir kazak aldı ve aşağıya resepsiyona indi. Görevli resepsiyoncu gülümsedi. ''Hanımefendi?''
''Marco Polo adında bir restoran biliyor musunuz?''
''Eski kentte mi?'' ''Evet, yemeği nefis olmasına rağmen çok pahalı değildir ama her zaman doludur.''
''Bana bir masa ayırtabilir misiniz?''
''Elbette, size yolu tarif edeyim.''
Dükkanların ve satıcı tezgahlarının sıralandığı sokaklarda cümbüş kopuyor, büfelerde incik boncuk sigara ve kartpostal satılıyordu. Kahve ve restoranlarda garsonlar her yöne koşuyor, başlarının üzerinde taşıdıkları tepsileri dengede tutuyorlardı. 30 yıl önce babasının annesiyle buluşmak için aynı sokaklarda yürüdüğünü düşünmek tuhaf bir histi. Dükkanlarda ve işaret levhalarında tanıdık isimler ve yönler gördü. Kelimeler ve cümleler uzun zaman önce ezberlenmiş bir okul şiiri gibi parça parça geri geliyordu. Bir levhanın üzerinde plaza yazıyordu. Plaj, hatırlamıştı. İşareti izledi, sokaklar tenhalaştı, gürültü azaldı. Yanından içinde iki genç erkeğin oturduğu gri bir BMW geçti. Yolcu koltuğunda oturan kaba yüzlüydü. Kaslı göğsü gömleğini germişti. Dizlerinin üzerine deri bir ceket, onun da üstüne bir fotoğraf makinesi yerleştirmişti. Beme ve genç kadının yanından geçerken yolcu koltuğundaki adam başka tarafa baktı. Araba bir köşeyi dönüp gözden kayboldu. Tam o sırada sürücü dönüp Carla'ya baktı ama göz teması kurmadı. Genç kadın ürperdi. Adamın bakışı hayranlık dolu bir bakış değildi. Daha meşhum bir şeydi. Yoksa yine düş mü görüyordu? Adımlarını sıklaştırırken bu düşünceyi zihnine gömmeye çalıştı.
Sahil o kadar tanıdık gelmişti ki, zihninde olağanüstü güzel bir anı çiçek açtı. Luca ile birlikte fotoğrafa poz verdikleri, gülerek dondurma yedikleri ve burunlarını birbirlerine sürttükleri güneşli bir gün. Annesiyle babasının tanıştıktan hemen sonra gezindikleri sahil. Üzerlerinde mayolarla annesinin onu ve Luca'yı denize götürdüğü, Luca'nın yürümeye başladığı o ilk yaz, mavi dalgalara doğru koşarlarken ellerini tutan anneleri, anılar üzerinden geçip gidiyor gibiydi. Annesi, babası ve Luca'yla kumlarda oturması, taze ekmek ve peynirle yapılan piknik, ablasının ekmeğinin tepesini kemirmeye çalışırken onun koluna asılan kıkır kıkır gülen Luca. Anılar hem rahatlatıyor hem de delip geçiyordu. Onların altında kalmadan kendini anıları durdurmaya zorladı. Geri döndü ve arka sokakların kalabalığında kendine bir yol açmaya çabaladı. Marco Polo'yu köpürdeyen bir çeşmenin karşısındaki ufak bir meydanda buldu. Masalar ve sandalyeler dışarıya kaldırıma taşmış, küçük cam fanuslar içinde titreşen mumlar masaları aydınlatmış, bir köşede yapay asma yaprakları ahşap bir kafese dolanmış, sanki bir tente oluşturmuştu. Carla'nın yanından telaşlı garsonlar geçti. Sonunda içlerinden biri genç kadını girişin yanındaki masasına götürdü. Şarap menüsünü uzattı. ''Zdravo!'' ''Zdravo, merhaba.'' Bu kadarını anlayabiliyordu. Fesleğen soslu bir spagetti ısmarladı. Garson siparişi alıp uzaklaşınca restoranı inceledi. Gömleğinin yakası göğüs kıllarını gösterecek kadar açık, gür kaşlı ve seyrek saçlı zayıf bir adam dikkatini çekti. Yazar kasanın arkasına oturmuş, buradan sorumlu gibi duruyor, garsonlara seslenip parmak şaklatıyordu. Adam masanın yanına gelene kadar bekledi.
''Özür dilerim, İngilizce biliyor musunuz?''
''Evet, buranın yöneticisiyim. Her şey yolunda mı?''
''Mr. Banda'yı arıyorum.''
''Mr. Banda burada değil. Size nasıl yardımcı olabilirim?''
''Onu nerede bulacağımı söyleyebilir misiniz?''
''Korkarım, restorana sık sık inemiyor. Mr. Banda yıllardır hasta.'' Başıyla tentenin üzerindeki pencereleri işaret etti. ''Yukarıda, odasında.''
''Benim için bir şey yapar mısınız?''
''Ne gibi?'' Karna çantasından bir defter çıkardı. Bir sayfaya bir şeyler yazıp kağıdı katladı.
''Ona bu kağıdı götürüp onunla konuşmak istediğimi söyler misiniz?''
38. Kısım. Aradan 10 dakika geçti. Karla'nın gözleri restoranın üzerindeki odaları tarıyordu. Zihninde belli belirsiz duman kadar narin anıların biriktiğini hissetti. Babası tuvalin üzerine boyaları yaymasına, bir renk cümbüşü yaratmasına izin veriyor. Luca ile birlikte pasta yapan annelerine yardım ediyorlar. Havada kuru meyve ve baharat kokusu var. Yöneticinin yardımıyla restoran basamaklarını inen yaşlı adamı görünce Carlo'nun zihnindeki bulanık anılar dağılıverdi. Gördüğü anda Signor Banda'yı hatırlamıştı. Carlo daha çocukken bile adam gözüne yaşlı ve buruşuk görünüyordu. Oysa şimdi daha da yaşlıydı. Saçları kar beyazı, beli neredeyse iki büklüm. Signor Banda yürümek için ahşap bir baston kullanıyordu. Sol kolu kasılmıştı ve sanki inme geçirmiş gibi bir bacağını sürüklüyordu. Merdivenin altına varınca bir iki müşteriyi selamladı. Bir kadının elini öpmek için de bir kez durdu. Sonra yanında yönetici ayaklarını sürüyerek Carlo'nun masasına yaklaştı.
''İşte o genç hanım, Signor Banda.''
Gür kaşların altındaki düşük gözler Carlo'yu inceledi. Genç kadın hoşnutsuzluk belirtir gibi kıvrılmış dudaklarıyla Signor Banda'nın Muppets dizisindeki huysuz ihtiyarlardan birine benzediğini düşündü. Yaşlı adam elinde biraz önce gönderdiği pusulayı tutuyordu.
''Demek Lana ile David'in kızısın, öyle mi Carlo?''
Sırpça, Hırvatça konuşuyordu. Carlo anladığından emindi, yine de İngilizce konuşsak olur mu Signor Banda diye sordu. ''Korkarım, ana dilimi pek hatırlamıyorum ama umarım beni tanıdınız.'' Signor Banda'nın dudakları tüm yüzünü aydınlatan geniş bir tebessümle ayrıldı ve bu kez İngilizce cevap verdi.
''Seni hatırlamak mı? Bu beden yaşlı görünebilir ama burası...''
Parmağıyla çivi çakıyormuş gibi şakağına vuruyordu.
''Burası hala inanılmaz durumda ve 25 yaşındakiler gibi bir beyne sahibim. Elbette seni tanıdım. Seni tekrar görmek ne güzel Carlo, özellikle de bunca zamandan sonra.''
Genç kadının elini sevgiyle sıktı ve kendisini kucaklamasına izin verdi.
''20 yıl geçmiş olmalı. Her zaman annene benzerdin. O çok güzel bir kadındı.''
Yöneticiye döndü. ''Şarap Philip, iyisinden bir şişe, mahzenden.''
''Elbette.''
Yönetici uzaklaştı. ''Buraya neden geldiğimi merak ediyorsunuz değil mi?''
''Nedeni ne olursa olsun seni yeniden görmek harika. Anneni ve babanı çok sevmiştim. O kadar iyi insanlardı ki.''
''Bana biraz burada yaşadığımız günlerden bahsedebilir misiniz? Annem ve babamın o zamanlarından.''
Signor Banda bir elini bastonunun topuzuna dayadı. Çenesiyle içinde televizyon ışığının titreştiği restoran pencerelerinden birini işaret etti. 10 yıldan fazla orada oturdular. O pencereyi görüyor musun? O günleri hatırlıyor musun?
Hayal meyal.
Bana sanki dünmüş gibi geliyor. Baban orada oturur ve resim yapardı.
Parmağıyla meydanın karşı tarafında köpürerek akan çeşmeyi gösteriyordu.
Bazen onun dizine tırmanır ve dikkatini dağıtırdın. Canı sıkılmış gibi yapardı ama buna bayılırdı. Sana hayrandı. Tabii Luca'ya da.
Bastonuna dayanıp masanın üzerine eğildi.
''Sanatçılar sanki, nasıl diyorsunuz, raspet, eziyet görmüş gibilerdir denir. Doğru mu?''
''Öyle derler.''
''Oysa baban hep mutlu biriydi. Hayatının eksiksiz olduğunu söylerdi. Hem neden olmasın, harika bir karısı, çok güzel iki çocuğu vardı.''
Signor Banda başını kaldırdı. Geçmişi görüyormuş gibi pencerelere baktı.
Annem buraya iş ve ders için gelmişti. Bazen boş zamanlarında İngilizcemi ilerletmeme yardım ederdi. Buraya geleli henüz bir ay olmadan babamla tanıştı. Annemle baban kutlu insanlardı. Birbirleri için öylesine iyilerdir ki.
Öyle mi diyorsunuz?
Eminim. Sık sık sizlere ne olduğunu merak ederdim. Annenle baban gittikten sonra mektup yazmaya söz verdiler. Ama haftalar aylar geçti ve hiçbir haber alamadım. Elbette şikayet etmiyorum. İnsanların yaşamaları gereken bir hayatları var. Sanırım Amerikan aksanıyla konuşuyorsun. Şimdi Amerikalı mısın?
Evet.
Yaşlı adamın gözleri parıldadı. Demek hepiniz Amerika'ya gittiniz. Güzel, şimdi bana her şeyi anlat. Annenle baban nasıl? Umarım hayatta ve iyilerdir. Başka çocuklar oldu mu? Amerika'da nerede oturuyorlar?
Karla durakladı. Kelimeler kifayetsizdi. Öldüler Sinyor Banda. Annem ve babam savaş esnasında öldüler.
Yaşlı adam yaşadığı ani şokla sırtından bıçaklanmış gibi iskemlesinde arkasına doğru yığıldı. Ağzı açık kaldı, yüzü kül gibiydi.
Hayır, Lana ile David olamaz lütfen, bu doğru değil.
Durdurulduğumuz zaman Saraybosna'dan kaçmaya çalışıyorduk. Babam Omarska kampında ölmüş olabilir ama emin değilim. Annem Luka ve ben hemen yakınındaki bir kamptaydık.
Yaşlı adamın dudaklarının uçlarında tükürük birikmişti.
Tanrı onlara zarar verenleri bağışlasın. Tanrı katillerini affetsin.
Gözleri yaşarmıştı. Cebinden çıkardığı kağıt mendille önce gözlerini sonra da dudaklarını sildi.
Zavallı çocuğum, ne kadar üzgün olduğumu söyleyemem. İkisini de çok sevmiştim. Benim için kızım ve oğlum gibiydiler. Neden yazmadıklarını, başlarına neler geldiğini çok merak ediyordum.
Kemikli elini uzatıp Karla'nın bileğini kavradı.
Anlat bana, David'e, benim güzel lanama neler olduğunu anlat. Bana her şeyi anlat.
20. ayının sonu, sayfa 237.